Merhaba herkese, ben Emre Onar. 3 yıldır Londra'da yaşayan biri olarak hem İngiltere'den hem de farklı ülkelerden Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine kısa söyleşiler yaptığım Bir Gidene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Yurt dışına taşınmanın ve yurt dışında yaşamanın çokça merak edildiği bu dönemde hep yurt dışına gitmeyi konuşuyoruz. Peki ya sonrası? Her bölümü çekerken çok heyecanlıyım ama bugün ayrıca bir heyecanım var. Çünkü yaptığı işleri uzun yıllar takdir ederek takip ettiğim biri var konuğum. Hazal Yılmaz. İnternette belli bir kitlesini oluşturmuş. İlk isimlerden biri ve bence herkes aynılaşırken tarzıyla her zaman farklı kalmayı başarmış bir isim. Hazal artık 3 senedir Londra'da yaşıyor ve influencer dünyasından biraz daha uzak yazar kimliğiyle öne çıkıyor diyebilirim. 2018'de ilk kitabını çıkardı ve kaç baskı yapmıştı?
25 baskıda bitti. Yani ondan sonra zaten başka baskı yapmadık.
25 evet, baskı 25 çok iyi. Bayağı uzun sürede çok satanlarda kaldı sanırım.
Bir süre, evet. Çok uzun mu bilmiyorum ama biraz kaldı bir ay kadar, bir buçuk ay kadar.
Şimdi bir yandan ikinci kitabı üzerine çalışıyor ve eminim başka bir sürü projesi vardır aklında. Hazal'la hem onun gözünden Londra'yı hem de bu Instagram devrinde influencer'lığa nasıl baktığını konuşacağız. Merhaba Hazal, hoş geldin.
Merhaba Emre, teşekkür ederim beni çağırdığın için podcastine. İlk defa bir podcast yapıyorum. Yani daha önce bir takım böyle denemeler yapmıştık ama ilk defa ciddi anlamda bir podcast yapıyorum. Seninle ben de öğrenirim diye düşünüyorum biraz nasıl olduğunu bu işin.
Evet, sana sonrasında teknik tarafını gösteririm.
Evet, teknik tarafını da göster. Şu an zaten önümdeki şeye bakarak, makineye nasıl bir şey olabileceğini tahmin etmeye başladım.
Sorularıma başlıyorum.
O zaman dinliyorum.
Neden Londra? İlk soru bu.
Neden Londra? Bu sorunun cevabı biraz karışık. Çünkü hani artık herkesin biraz fazlalıkla zaten söylediği üzere, senin de birçok arkadaşın öyle gelmiştir diye düşünüyorum. Ankara Anlaşması ile geldim. Bu yılın sonunda bitecek gerçi bu anlaşma. Teknik şeylerini geçiyorum. Aslında 15 yaşımdan beri yurt dışında yaşıyorum diyebilirim. Yani ilk AFS ile yurt dışına gittim. Sonra Türkiye'ye döndüm. Liseyi bitirdim. Amerika'ya gittim. Amerika'dan döndüm. Yine kısa bir süre Türkiye'de yaşadım. Ve sonra zaten Çok Gezenler Kulübü diye bir projeyle birlikte 7-8 yılı gezerek yaşadım. Dolayısıyla benim için bir yerde olmak gibi bir kavram hiçbir zaman tam olarak olmadı. Yani İstanbul'dayken de tam olarak İstanbul'da değildim. O yüzden her yerde biraz geçiyor gibi hissediyorum kendimi. Yani şu anda Londra'ya geldim ve burası benim nihai amacım, hayallerimin şehri diye düşünmüyorum. Ama dünyanın hiçbir yerine göre tam olarak öyle düşünmüyorum. Her geçiş aşamasında başka yerlerde başka hayatlar kurduğumuzu düşünüyorum. O yüzden de Londra şu an hem biraz Ankara Anlaşması sebebiyle mantıklı bir karardı. Hem de daha önce yaşamamış olduğum bir yerdi ve biraz burada görmek istedim galiba. Yani buradan bir geçmek istedim. Burada kalır mıyım? Hayatımın bir diğer kaldığım noktası da burası mı olur? Yoksa geçmişte bir yaşamış olduğum yer olarak mı kalır? O soruların cevaplarını henüz bilmiyorum. Şu an buradayım.
Biraz akışına bırakıyorsun,
evet,
yani.
Evet, evet.
Aslında tam bir, nasıl desem, kendini dünya vatandaşı olarak tanımlayan insanlardan biri diyebilir miyiz sana?
Ben kendimi biraz öyle tanımlıyorum ama dünya vatandaşı da tam olamıyoruz pasaport sebepleriyle. Biraz buraya gelmemin alt metinlerinden biri buydu tabii ki. Yani dünyada daha kolay ulaşımımı sağlayacak bir pasaport edinmekti. Politik kısımlarına girmeyeceğim. Şimdi Brexit oldu. O pasaport da tabii daha sınırlı bir pasaport olacak. Ama çok da önemli değil hani nerenin pasaportunu elimizde tuttuğumuz. Sonuç olarak dünyaya, evet, biraz sınırsız, hudutsuz bir yerden baktığımı düşünüyorum. Dolayısıyla hiçbir yeri tam olarak burası benim evim, hayatımı burada kuracağım ve devam ettireceğim ve bitireceğim gibi görmüyorum. O zaman dilimi içerisinde orada yaşayabileceğim en iyi şekilde yaşamanın peşindeyim galiba.
Türkiye'den ayrılma kararını vermene neden olan şeyler nelerdi?
Ya bunlar da çok tuhaf çünkü işte insan böyle hep bir dönüşüm ve oluşumda olduğu için o zaman da çok seyahat ediyordum ve hiçbir evim yoktu. Hiçbir yerde tam olarak kalmıyordum. Her yerde biraz böyle yorulmuş hissediyordum galiba kendimi. Dolayısıyla bir durmak istedim. Yani bir durayım, kendime bir yer bulayım ve orada bir süre durayım dedim. Şimdi 3 yıldır durdum. Bu sefer yeniden gitmek istiyorum. Yani insan böyle galiba elinde bir şeyler olduğunda, nasıl söyleyeyim, elimizdekinin kıymetini bilmemek olduğunu düşünmüyorum ama elimizdekini yaşayıp yani bir sonraki adıma geçmek istiyoruz. Dolayısıyla benim için Türkiye'den, gitmek değildi o. Sadece yeni bir yere devam etmekti. Yani hiçbir zaman kendimi Türkiye'den ben gittim, orayı geride bıraktım gibi düşünmedim. Çünkü yaşadığım hiçbir yere öyle düşünmedim. Her yerde bir takım yaşanmışlıklar, evler, hayatlar bırakarak devam ettiğimizi düşünüyorum. Ve oraya geri döndüğümüzde onların bir şekilde parçalarını yakalayabildiğimizi düşünüyorum. Büyük bir karar değildi yani. Hani oradaki hayatımı bırakıyorum ve şimdi buraya yeni bir hayata geliyorumdan çok bir ihtimaldi yani. Hani bir de Londra ihtimalini göreyim ne olacaktı. Hala da biraz öyle açıkçası.
AFS'ye nereye gitmiştin merak ettim.
AFS ile Fransa'ya gittim. Çünkü o zaman Fransız okulunda okuyordum ve biraz böyle Fransızcamı daha da geliştirmek istiyordum. Nant'a gittim. O da aslında komik bir hikaye. Çünkü o zaman işte İstanbul kaç? 15 milyon kişi miydi? Şimdi 20 oldu. O zaman 13 müydü? Neyse artık. Hani bu dediğim yıl 98. O zaman da o 13 milyonluk İstanbul'u bırakıp bir köye gittim aslında. 2000 kişilik bir köyde yaşamaya gittim. İlk gittiğimde böyle gazetelerde yani o köyün gazetesinde haber filan oldu işte. AFS ile Türkiye'den gelen Hazal işte şimdi Grimo'ların evinde filan diye.
Gerçekten.
Evet. Ama orayı da özellikle seçtim. Yani birkaç seçenek vardı önümde. Şehirde de yaşayabilirdim. Ama işte galiba zaten hani bir şehirde yaşarken o şehri bırakıp yeni bir şehre gitmektense bütün hayatı değiştirmek istedim sanırım. Yani... biraz o keşmekeşi sıfırlamak, ördeklerin, kazların olduğu, elma ağaçlarının olduğu bir yerde yaşamak. Yani orada köyde yaşıyordum, şehirde okula gidiyordum, bir 45 dakika filandı. O yüzden de böyle ben hayatta çok 180 derece dönüşümler yapan ve yapabilen biriyim. Kendimi sınıyorum galiba yani tam olarak hani hangisi, hepsi miyim ya da... Çünkü onda da yaşayabiliyorum ama onda da yaşayabiliyorum. Hani oraya gidince sıkılmıyorum, yeni bir hayat formuna geçiyorum. Böyle çok... adaptasyona açık biriyim çocukluktan beri. Onları deniyorum galiba işte hani hep.
Gelelim Londra'ya. Burada Londra hayatının sevdiğin yönleri neler?
Ya Londra hayatının birçok yönünü seviyorum. Birincisi bu şehirde yaşamayı ve bana hissettirdiklerini seviyorum. Çünkü çok gitgelli bir meselem oldu. Yani ilk geldiğimde burada Türkiye'den gelip ya yani iyi bir portfolyom olduğunu, iyi işler yapmış olduğumu, burada mutlaka hemen iş bulabileceğimi, hayatıma yeniden aynı kulvarlarda başlayabileceğimi vesaire düşünüyordum. Öyle olmadı. Hiç öyle olmadı hem de. Ama onun hiç öyle olmaması bana başka şeylerin kapısını açtı. İşte kitap gibi, çeşitli başka farkındalıklar gibi. Dolayısıyla Londra ile hani günlük akışında Londra'yı seviyorum. Çünkü hani parklarda geziyorsun, dünyanın bambaşka kültürlerinden insanlarla ve mekanlarla tanışıyorsun. Yani işte Peckham'a iniyorsun, Jamaican kültürü var orada. İşte ne bileyim, Dalston'a gidiyorsun, Karayip Adaları'na gidebileceğin barlarda dolanıyorsun. Yani çok dünyanın her yerinden bir sürü farklı kültürü küçük alanlarda görebileceğim bir şehir. O anlamda tabii ki beni heyecanlandıran bir yer. Ama bir metropolde yaşıyorsun ve ben biraz artık metropol hayatının insanları ilerletmediği gibi bir görüşe gelmiş durumdayım. Yani şey demek istemiyorum. Şehirleri bırakalım ve hepimiz bahçelerde ve tarlaların yanında yaşayalım. Yani bu harika olurdu bir yanıyla. Ama bu büyük metropollerin yani Londra, New York, Paris, İstanbul vesaire gibi büyük büyük metropollerin biraz değer kaybettiğini ve insanların artık yavaş yavaş daha küçük şehirlerde yeni hayatlara gitmeye çalıştığını gözlemliyorum. Bu bir tabii ki araştırma değil. Sadece etrafımdan gördüğüm, konuştuğum kadarıyla gözlemlediğim bir şey yani. O yüzden de hani biraz soruya böyle dolambaçlı cevap verdim ama kültür sanat açısından seni acayip besleyen bir şehirdesin. Dünyanın en büyük müzeleri, galerileri burada. O anlamda baktığında seni tabii ki mutlu eden bir yer. Ama bütün bunların yanında da onlara gitmek için zaman, para vesaire harcaman gereken bir yer. O yüzden dengeliyor kendini gibi yani düşünüyorum.
İlk kitabı yazmaya burada mı karar verdin?
Burada başladım evet.
Ben onu daha evet. önce Türkiye'den beri getirdiğim bir proje gibi düşünmüştüm nedense.
Yok. Burada başladım çünkü dediğim gibi Türkiye'deyken mevcutta yaptığım bir sürü işim vardı. Özellikle sosyal medya özelinde çeşitli projeler vardı. Ve o zaman hani hep kafamın bir kenarında bir gün belki kitap yazarım gibi bir hayal vardı. Ama galiba hiç onu düşünecek zaman demeyeyim zamanım vardı. Zaman her zaman yaratılan bir şey ama onu düşünecek böyle bir boşluğum yoktu. Yani buradaki bu ilk geldiğimde yaşadığım kimliksizlik, bundan sonra ne yapacağım ben? Paniği, duygusu, korkusu yani onların hepsi böyle bir bulamaç gibiydi. Ve zaten kitap çok başlangıç kitabı gibi. Yani hani burada biraz göçmen olmanın duygusu. Yani tabii ki biz şanslı göçmenleriz. Çünkü geldiğimiz hayatta evlerimizden atılarak ya da savaştan kaçarak buraya gelmedik. Seçerek geldik her şeyden önce. Ama bunun yanında da bir göçmeni yaşayacağı pek çok sıkıntıyı da yaşıyoruz. Yani de bu vize olsun, oturma izni olsun, işlere başvurduğunda başvuramıyor olman olsun. Benim özelimde biraz yaş mesela sıkıntısı çok acayip burada. Ben çünkü...
Ne gibi mesela?
Yani çok kibar bir kere İngilizler. Sana hiçbir zaman tam olarak böyle bir şey söylemiyorlar ama bunların hepsi tabii ki içsel şeyler söylüyorum. Yani biraz gözlemsel şeyler söylüyorum. Siz hani siz bu iş için uygun değilsiniz mesajlarını çok alıyorsun. Aldım ben yani. Sonra biraz düşünüp ve biraz da böyle çevremde işveren vesaire o insanlarla da konuştukça şunun farkına varıyorsun aslında. Yani ben çok uzun süreler sosyal medya işte içerik vesaire böyle işler yaptım. 35'imin ve 40 yaşımın arasında bir yerdeyim ve bu işi yapan insanlar burada 22-23 yaşında hayata yeni başlamış. Belki birçok şeye benden çok daha açık çünkü içinde büyümenin getirdiği başka bir farkındalık da var. Dolayısıyla tercih sebebi yani çünkü benim de hani 2 yıl sonra ben artık bu işi yapmıyorum diyeceğimin garantisi yok. Bunu 40 yaş krizine girip böyle bir şeyler söyleyebilirim. Dolayısıyla hani bu Londra'da tüm bunları yaşamak başka ne yapabilirim sorusuna beni sürükledi. O noktada da zaten hep yazmak mutlu olduğum bir şeydi. Dolayısıyla işte ilk kitabı yazdım. Şimdi ikinciyi yazdım gibi.
Bitti.
Yani bitti evet editleri yapılıyor. Ama şimdi de mesela bu ikinci kitaptan sonra bir yazarların hayatında şey var. İkinci kitap asıl seni belirleyen şey. Yani birinci kitap çıkabilir, satabilir. O senin ama bir yazar olarak duruşunu ve kimliğini tam olarak belirlemiyor. Çünkü yeniden yazabilecek misin? O şans eseri mi yazıldı vesaire gibi bir takım böyle gerçeklikler var. Bu ikinci kitap biraz aslında hem onu belirleyecek benim için. Hem İngilizceye çevirip biraz yurt dışında bir yazar olabilir miyim onu görmek, anlamak istiyorum. Bir de bu döneme kadar çok kendimden hikayeler yazdım. Yani kendi hayatımdan, kendi şimdimi, geçmişimi, fikrimi, kavramlarımı vesaire kullanarak. Galiba o da bitti artık. Yani onu hani onu yapmayacağım, yepyeni şeyler yapacağım şeyi düşünmeye başlamam gerekiyor. O yüzden Londra bana bütün bunları düşünme boşluğu verdi her şeyden önce. Yani belki ilk geldiğimde hayal ettiğim kariyersel o anlamda bir atlamayı vermedi. Ama yeni bir kariyer ya da tutku ve onunla birlikte de tabii ki yine hani hem yeni heyecanlar hem yeni korkular hem endişeler hem hayaller. Böyle bir şey verdi. Biraz kaotik.
Aslında İstanbul'da ya da Türkiye'de hepimizin hayatında böyle sürekli bir koşturma hali var. Ve belki bu birazcık geriye adım atıp bazı şeyleri düşünmemize engel oluyor farkında olmadan. Ve ben şeyi gözlemliyorum burada arkadaşlarımla da konuştuğumda. Hani sanki burada ister istemez daha çok zamanı oluyor insanın ve bazı şeyleri sorguluyor mu bilmiyorum. Herkes de bir olgunlaşma dönemi mi desem, hani farklı fikirler edinme dönemi mi? Yani herkes de o dönemi gözlemliyorum. Sende de sanırım böyle bir süreç olmuş. Hani hayatı daha farklı açıdan bakmanı sağlamış Londra
evet.
Belki. Şeyi de sormak istiyorum. Demin konuşurken ilk geldiğinde biraz daha kimliksizdim dedin. Onu biraz açabilir misin? Tam olarak ne ifade ediyorsun?
Tabii. Blog yazmaya 2009'da başladım. Ondan önce ajanslarda çalışıyordum. Ve hani o ajans sisteminde de kafama bir türlü oturtamadığım bir sürü şey vardı. Yani ajansla ilgili bir sıkıntı değil. Ben onun içerisine oturmuyorum gibi hep düşüncelerim vardı. Çünkü böyle hep şeyin derdindeydim. İşte sabah 8'den gece 12'ye kadar orada çalışıyoruz. Ama kreatif bir iş yapmamız bekleniyor. Ama biz kreatif bir iş yapabilecek donanımı alamıyoruz. Çünkü konsere gitmiyoruz. Arkadaşlarımızla konuşmuyoruz. Kitap okuyamıyoruz. Bizi besleyecek hiçbir şey yapmıyoruz. Ama bir mekan içerisinde çok aktif olarak bir şeyler üretmemiz gerekiyor sürekli. Yeni fikirler üretmemiz gerekiyor. Bununla ilgili zaten çalıştığım yıllarda da hep böyle bir sıkıntım vardı. Yani bir türlü hani o düzen içerisinde bir şey üretiyoruz ama daha iyisini üretebiliriz. 2009'da da blog yazmaya başladım. Ve o blog böyle çok şey bir blogtu önce. İşte İstanbul'da nerede ne var ne oluyor vesaire. Sonra işi bıraktım bir gün. Çünkü şunu söyledim, ben blog yazmak ve blog yazarak bunu bir iş haline getirmek istiyorum. Ama bir sürü arkadaşım hani çıldırmış olduğumu düşünenler de oldu. Yani bu ne, bu bir iş değil, bundan nasıl para kazanacaksın vesaire. Ama işte 2009'da blog yazmaya başladım. Orada şöyle bir durum vardı, bir açıklık gördüm aslında. Yani benim bir meselem var. Benim meselem ne ajansta çalışırken? Hafta sonum var ama ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü çok fazla şey yapabilirim. Ama eğer bu benim derdimse birçok insanın da derdi olabilir. O zaman ben bu blog içerisinde tamamen curated bir içerik yapabilir miyim? Yani insanlara ben bir takım şeyleri deneyip iki günün varsa iki günde sana gerçekten seni mutlu edecek hem de üretimine katkıda bulunacak bir içerik sağlayabilir miyim? Onu yaptım ve hem çok şanslıydım çünkü o zaman bu bir iş değildi. Yani bu bir iş olmadığı için hem kimse beni ciddiye almıyordu hem de okuyordu insanlar. Dolayısıyla işte blogun rakamsal değerleri artıyordu. O arttıkça ciddiye alınma şeyin artmaya başladı. İşte dergilere yazmaya başladım. Gazetede pazar günleri yazı yazmaya başladım. Yani dolayısıyla aslında benim için bir heyecan, bunu da bir deneyeyim diye başladığım bir şey bir kariyere dönüştü. Dolayısıyla hep hayatta şeye inanan biriyim. Yani kafanda bir şeyi nasıl yapacağını ve neden yapacağını sen biliyorsan o zaman doğru yoldasın. Ve çok uzun sürmedi bunun hani bir maddi dönüşünün olması da. Çünkü tabii ki yani bazen bazı şeyleri çok yapmak istiyorsun ama o hayatın içerisinde gerçekçi değil. Çünkü hani para da kazanman gerekiyor vesaire. Sonra zaten işte Çok Gezenler Kulübü oldu. Onunla birlikte başka projeler oldu vesaire ve sadece benim için değil, dünyada bu bir işe dönüştü. O yüzden ben hep şöyle düşünüyorum. Yani benim ve benim dönemimde, o dönemde birlikte bu işlere başladığımız insanların en büyük avantajımız bunun bir başka birçok insan için bunun bir hobi olmasıydı. Çünkü yoktu. Yani öyle bir şey yaratıldı. Hepimiz bunu yarattık diye düşünüyorum. Ve o öyle bir gelişimin içerisinde olmak da çok mutlu ediyor beni.
Evet, yani şu anda aslında mesela Instagram hesabı açıp influencer olan insanlar zaten çok oturmuş bir sistemin içine giriyorlar. Evet. Her ne kadar hala oturmaya çalışsa da o sektör. Sizler başladığınızda 2009-2010'da kimse blog ne bilmiyordu bile doğru düzgün.
Instagram yoktu zaten.
Bunun bir kariyer olması, evet, Instagram yoktu. Twitter bile daha yeni yeni çıkıyordu yani 2010'da popülerleşti Twitter. Evet, çok enteresan düşündüğünde. Peki oradan bugüne geldiğimizde şu anda aşırı çılgın bir influencer dünyası var. YouTuber'lar, ondan sonra Instagrammer'lar. Çok reklam üzerinden dönen bir platform olmaya başladı. Mesela blog zamanları bu kadar reklam ön planda değil. Bence biraz daha içerik ön plandaydı. Şimdi o çizgi çok kaybolmuş durumda bazı isimlerde. Nasıl bakıyorsun bu yeni döneme?
Ya burada şöyle bir sıkıntı var benim açımdan. Bazı şeyler işlediğinde, yani siz belli bir sayıda takipçisi olan ve işte güzellik önerileri vererek ya da hayatla ilgili bir takım öneriler vererek, kıyafet önerileri vererek iyi işler yapan bir bloggersanız çok da bir adım ötesinde bir şey düşünmeye gerek kalmıyor. Çünkü zaten onu iyi yapıyorsunuz. Markalar size geliyor. Paranızı alıyorsunuz. Kendi beğeninize ya da markanın yönlendirmesine göre, hani o aradaki çizgiyi tam olarak bilemiyorum, bunu bir iş olarak devam ettiriyorsunuz. Benim buradaki sıkıntım, yani bunu çok iyi yapan insanlar var. Benim de takip ettiğim, heyecan duyduğum yaptıkları işlere. Ama benim buradaki temel sıkıntım şu. Yeni bir şey üretmeye alan kalmıyor ve kimse onu düşünmüyor zaten. Çünkü o çarkın içerisinde süren bir sistem var. Şimdi biraz daha belki yavaş yavaş oluyor ama hani çok az marka kendi diyelim ki influencerlarını yaratıyor. Çünkü herkes olanları kullanıyor. Hep aynı insanları görüyoruz bir takım kampanyalarda. Bu bence sektör içerisinde bir sıkıntıya yol açıyor. Çünkü aynı çark içinde dönüp duruyor. Ben zaten artık orada değilim. Yani hayata bakış açım çok değişti bir kere. Onların içerisinde sürekli bir şeylerin alınmasını söyleyen bir yerde duramıyorum. Ne olduğu önemli değil alacağınız şeyin. Dolayısıyla ben kendi Instagram'ımı biraz böyle kafama göre, zaten sürekli bir şey de koymuyorum bu aralar ama biraz kafama göre yazılar koyduğum, biraz böyle sanatsal bir şey gibi kullanmaya başladım. Yani eleştirebilmeye başlarsak eleştirebileceğimiz bir sürü şey var ama benim en temel eleştirdiğim ve bizim başladığımız zamana göre üzüldüğüm diyeyim, yeni bir şey yaratmıyor olması. Hep benzer çeperlerde aynı işler yapılıyor. Yani bu reklam da olsun, reklam olmadığında post konulduğunda da hemen hemen aynı renkler. Mesela biri turuncu bir filtre kullanmaya başlıyor. Bakıyorsunuz birden herkesin şeyi turuncu olmaya başlamış. Yani hani bu kadar kendi içerisinde yeni bir şey üretmekten yoksun olmamalı Instagram, eğer influencerlık diye düşünüyorsak. Çünkü influencer dediğimiz kitle, yani benim için yeni bir şey sunan, seni yeni bir yere götüren biri olmalı. Birbirinin benzeri şeyler yapmak bir influence değil. Yani ben öyle göremiyorum onu. O yüzden de bir süre sonra sıkılıyorum. Bakarken de sıkılıyorum. Bunlar çok kişisel şeyler, yani yapılan işi kıymetsiz bulduğum için değil. Sadece biraz daha bu sektörün kendini yenilemek, geliştirmek için başka yollar arayabileceğini düşünüyorum.
Sen de aslında Instagram kullanımını bayağı değiştirdin. Yani o blogger zamanlarından bu yana baktığında. Hani daha böyle kısa pasajlar paylaşıyorsun fotoğrafların altında. Biraz daha aslında o yaratıcı ya da yazar kimliği mi denir? Onu biraz daha belki ön plana çıkarıyorsun aslında. Ve diğer şeylerin arasından bence sıyrılıyor şu anda yine de yaptığın. Çünkü mesela Londra'daki hayatla alakalı ya da gidilecek yerlerle ilgili belki artık bir sürü zaten bambaşka hesaplar varken... Sen biraz daha o insanlara ilham verme ama duygusal ilham kulvarından gidiyorsun gibi, şu anda cümlelerini toparlayamadım ama biraz öyle gelmeden önce baktım,
evet,
şöyle
takip
ediyorum zaten de böyle yeniden bir yazılarına falan bayağı etkileşim halinde de insanlar. Mesela 2020 hedeflerini yazmışsın, altında böyle bir güzel bir muhabbet dönmüş, insanlar işte yorumlar vermiş falan. Yani sadece tüketim dünyası değil, biraz daha belki farklı alanlarda şeyler yapan insanların da öne çıkabileceği. Yani sadece okey bu ürünü, bu çantayı aldım bugün, hadi siz de alın muhabbetinden yani, uzaklaşabilir mi biraz?
Ya bu şöyle bir şey. Ben hani şu anda hayatımın öyle bir noktasındayım. Gerçekçilikse bu eğer. Hani Instagram benim hayatımın bir parçasıysa. Gerçeği şöyle bir şey. Her gün her saatimi orada geçirmiyorum. Arkadaşlarımla otururken ona bakmıyorum. Bana mesela çok arada şey mesajları gelirdi. İşte hep kendi fotoğraflarınızı koyuyorsunuz. Hiç arkadaşınız yok mu? Sonra düşündüm bu konuyu hakikaten. Hakikaten öyle çünkü. Çok az arkadaşlarımı vesaire ya da bir anı. İşte burada seninle şimdi podcast yapıyoruz. Onu diye koymuyorum. Çünkü onu yaparken ben onun içerisinde yaşıyorum. Yani sen bana bir şey anlatırken seni dinleyerek yaşıyorum. Arkadaşlarımla otururken onlarla vakit geçirerek yaşıyorum. Ve onu telefonun bir parçası olarak yaşayamıyorum. Ben Instagram ve sosyal medya ile ilişkim zaten iki şey üzerinden de. Hep biri yazmak, biri de seyahat etmek. Bu aralar çok seyahat etmediğim için ve hani aslında bu çok üzücü bir şey benim için. Çünkü seyahat yazıları yazmak, seyahat... ile ilgili işte fotoğraflar çekmek, bilmediğim ülkelere heyecan duymak benim hayatımın çok önemli bir parçasıydı. Ama şimdi biraz hani buradayım, başka şeylerle uğraşıyorum ve onlar geri planda kaldı ve büyük bir eksiklik bu. Dolayısıyla hayatımda şu an ne var? Yazmak var. O yüzden orada da yazıyorum. Yani birçok şeyi sorguladığım, kendimi anlamaya çalıştığım, bazen çok içime kapandığım, bazen başka arkadaşlarımla konuşarak bir şeylerin farkına vardığım, Londra'da özellikle dünyayı inceleyerek olan biteni algılamaya çalıştığım bir süreçteyim. Instagram'ım da o, hani neyse o, hani dolayısıyla başka bir şey gibi yapamıyorum zaten. Yani hani arada bir şey yazıyorum ve bu tam Instagram'a güzel oturur diyorum, o zaman koyuyorum. Onun dışında ona buna bakıyorum arada bir, ama yani biraz ilişkim de az sosyal medyayla bu aralar.
Bir yandan bu arada üçüncü kitaba başladın mı?
Ya üçüncü kitaba başlamadım. Daha ikincinin editindeyim. Ama üçüncü kitapla ilgili fikirlerim var ve biraz yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü ben hep daha böyle evrensel kavramlarla ilgili bir şey de yazsam hep kendimi kullanarak bir şeyler yazıyorum. Ve bu sürdürülebilir bir süreç değil. Çünkü bir süre sonra sıkıcı bir şey. Yani sürekli kendinden, kendi hayatından. Yani bu her yaşadığım ya da her yazdığım şey kağıda dökülmüyor. Bazıları tamamen ona uygun olarak manipüle edilmiş hikayeler. Ama bundan sonra yazacağım, yazmak istediğim, evet bir fikir var kafamda. Yani daha fiktif bir şey. Hani benden ilham almayan daha fiktif bir şey. Bir de bir senaryo fikri var aslında. Ona çalışıyorum. Çünkü biraz kendimi başka alanlarda denemek istiyorum. Çünkü yazdığın şeylerde de çok fazla artık alıştığın yerden devam ediyorsun hayata. Yani ben bu bildiğim tonda sürekli yazabilirim. Ama yeni bir şey olmaz o. Öyle. Şu anda biraz onlara düşünüyorum diyeyim. Yani notlar alıyorum. Gerçek anlamda bir çalışma başlamadı. Çünkü hem bu kitabı bitirmem, hem basmam, hem İngilizceye çevirmem gerek. Onları yaptıktan sonra herhalde öbürlerine de yazmaya başlarım diye düşünüyorum.
İkinci kitap yaza çıkacak mı o zaman?
Çıkacak gibi görünüyor inşallah. Mayıs gibi yine. Şimdi yayın eviyle hani tam benim onlara zaten kitabı bir götürmem gerek her şeyden önce. Öyle bir hani mailleşme üzerinden Mart'ta işte götüreceğim. Yani Mayıs'ta çıkacak diye planlarımız o yönde diyeyim.
İsmi belli mi?
Bir iki kere isim değiştirdim. Şu anda kafamdaki isimden netim. Ama yine değişebilir. O yüzden söylemek istemiyorum. Çünkü böyle bir iki kere net olduğum şeyler yapıp sonra kitap yazmak çok garip bir süreç. Yazı seni götürüyor. Sen aslında yazıya hükmetmiyorsun. Yani hani ben şimdi bugün bunu yazacağım diye başladığım hiçbir şey orada kalmıyor. bazen bir daha okuduğumda kendim şaşırıyorum. Yani gerçekten böyle mi düşündüm ben diye. Garip bir şey bu kitap meselesi. Yani akademik bir şey yazmıyorsanız, kendi içinizle, kendi fikrinizle vesaireyle devam eden bir şeyse, çok sizi farkına olmadığınız yerlere götürebiliyor.
Editlerken köklü değişiklikler yaptığın oluyor mu, yoksa böyle minimal dokunuşlar mı?
Değişiyor, çünkü şöyle bir yazı sistemim var benim. Aslında çok kısa yazılar yazıyorum. Yani 1,5-2 sayfalık kısa hikayeler gibi yazıyorum. Ama o hikayelerin hepsi başından sonuna okuduğunda da bir şarkı gibi. Yani böyle bir akışı var. Yani tek tek okuduğunda da aslında onlar birer hikaye. Ama kitabı başından sonuna okuduğunda aslında bir yolculuk gibi. Yani benim götürmek istediğim bir yer var. Dolayısıyla o bölümleri yeniden okurken bazen bu iki bölüm arasında eksik bir şey var, onu fark ediyorum. Ya da 3-5 bölümün yerlerini değiştiriyorum. O zaman başka bir okuması oluyor. Çünkü yani fiksiyon yazmadığım için, karakterler üzerine tam belirli bir şey olmadığı için, böyle biraz filmlerdeki şey gibi, hani ne bileyim, bir filmin bir katı vardır baştan sona. Sonra mesela onu alırsın, bazı sahnelerin yerlerini değiştirirsin ve birden böyle ne bileyim birinin geçmişinden geleceğine dönen işte bir şeye dönüşür, lineer bir akıştansa. Yani benim biraz kitapla yaptığım şey de öyle bir oyun biraz. Yani hikayelerin yerlerini değiştirerek biraz aslında başka türlü düşünmek mümkün mü, onları sorguluyorum. O yüzden edit kısmı benim için çok önemli bir kısım. Yani yazdığım bölümlerden daha da zor bir kısım. Çünkü mesela işte şimdi notlar yazarken böyle bir sürü not almışım. İşte iki bölümün arasında buraya empatiyle ilgili bir yazı koy gibi. Çünkü çok kavramsal bir yerden bir yere gidiyor. O yüzden işte şimdi düşünüyorum, empatiyi nasıl anlatabilirim? Yani onu bir hikaye gibi nereden nereye sürükleyebilirim? Hani o yüzden evet, edit biraz uzun bir süreç benim için.
Bu arada bir ara Büyükada'da yaşamıştın değil mi? Ben kitabı o zaman başladığın gibi hep düşünmüştüm. Yok. O zaman sadece ilham amaçlı mı yaşamıştın? Ya da İstanbul'dan mı sıkılmıştın o dönem?
Ya o dönem evet, işte dedim ya, böyle başta da anlattığım. Bende böyle hep bir şey var. Ya böyle şehrin göbeğinde yaşıyorum ya doğanın içine kaçıyorum. Yani kendi karakterim de biraz öyle. Yani ya çok sosyalim ya bütün o sosyalliğin içerisinde inanılmaz antisosyalim. O yüzden hani Büyükada benim için o dönem biraz çok seyahat etmiştim. Çok fazla proje üst üste yapmıştım. Çok birbirinden alakasız projeler ve de. Ve biraz böyle kafam şeydi. Yani onu rahatlatmak istedim. Böyle bir durabilmek istedim. O yüzden Büyükada'ya gittim. Orada bir otelde yaşadım bir 4-5 ay kadar. O dönemde de yazı yazdım evet. Ama onların hiçbiri kitap yazısı değildi aslında. Sadece hani o dönem yazdığım şeylerdi.
Yayınladın mı onları?
Yok. Yani onların bir kısmının böyle bazılarını çok kısa kitabın içine koydum. Ama kitabın bir parçası değildi. Yani kitabı hakikaten Londra'ya geldikten sonra başladım. Yani kitaba ve fikir, yani kitabın fikrine önce, sonra da kendisine.
Aslında bir yandan İstanbul'da çok bağdaştırdığım bir insansın. Şimdi Londra'da 3 yıldır yaşıyorsun. Buradan baktığında İstanbul'la ilişkin ne durumda?
Ya İstanbul benim için böyle bir ilk aşkım gibi. Hani asla böyle vazgeçmediğim, vazgeçmeyeceğim, nostaljik bir yerden çok seviyorum bir kere. Yani orada yaşadığım hayatı, işte lise yıllarını, sonrasında 2000'lerde yaşadığımız dönemleri. Dolayısıyla İstanbul benim için hep ev olarak kalacak. Yani evlerimden biri İstanbul olacak. O yüzden ben İstanbul'a küsmüş, İstanbul'dan göçmüşlerden değilim. Ya da gittiğimde bunalmış hissetmiyorum. Tam tersine biraz böyle ara verip geri döndüğüm bir ilişki gibi yaşıyorum. Ve İstanbul'a aslında inanıyorum. Yani İstanbul'un son birkaç yıldır biraz bir sürü talihsiz şeyden dolayı. Yani özellikle bombaların patladığı dönemlerde giden nasıl diyeyim ki onu? Yani bir şeyi, hani tam bir şeyin gittiğini de düşünmüyorum. Yani o korku sinmesi üzerine İstanbul'un. Şu an bence geçiyor ve İstanbul hiçbir zaman dünyadaki değerini kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani benim yaşadığım süre boyunca onun öyle olacağını düşünmüyorum. Yani İstanbul bir şekilde hep gidiyor, geliyor ama hep o fantastik, hani bir daha gittiğimde işte vapura binip Boğaz'ı geçerken hissettiğim duygu hiç geçmiyor yani. Dolayısıyla ben çok seviyorum. Yani benim için hiçbir zaman geçmişte yaşadığım bir yer olmayacak.
Özlüyor musun peki?
Özlüyorum. Yani şöyle özlüyorum. Bir an geliyor, işte burada bir şey yapıyoruz. O yaptığımız bir şeyi, İstanbul'da da şurada şunu yapmıştık diyorum. Yani anlık özlüyorum. Böyle ben ama zaten özlemekle ilgili bir genel şeyim var. Yani her şeyi çok özleyerek büyüdüm. Hayatımın hiçbir noktasında böyle özlemeden yaşadığım bir ilişkim olmadı. O yüzden özlemek benim için hayatımın bir parçası oldu. Şey gibi özlemiyorum yani. Hemen şimdi yarın gitsem değil. Onlar böyle anlık hüzünlü gibi biraz yani. Hatırlıyorum, bir şeyi özlüyorum. Sonra ertesi gün oluyor. Neyse gidince yaparız diyorum ve kabulleniyorum onu. O yüzden özlemeyi de seviyorum yani. O duygunun içimde olmasını, o duyguyla yaşamayı bilmeyi seviyorum.
Belki de İstanbul'a sevgini bu şekilde canlı tutuyor aslında o özlemler.
Büyük bir ihtimalle evet.
Evet, bir yandan sen konuşurken aynı şeyleri düşündüm. Bazen bana da bir an geliyor. Diyorum şu anda orada olsaydım falan, şu anda da bir duygusallaştım.
Evet.
Sonra o geçiveriyor. Yani belki ertesi gün hiç özlemiyorum. Ama bir şekilde evet, belki İstanbul sevgimi kendim için konuşursam evet, o özlemler arada canlı tutuyor.
Bir de şöyle düşünüyor musun hiç bilmiyorum. Yani mesela bir şeyi özlüyorum. Böyle çok bir yerden bir anı geliyor. Çünkü bence anılarla zaten bir sürü şeyi yaşatıyoruz. Yani insanlar bazen diyor ya geçmişte kaldı. Ben hiçbir şeyin tam geçmişte kaldığına inanan biri değilim. Çünkü hatırladığımız sürece onlar o anda o duygusuyla, o kokusuyla, o işte havasıyla neyse yani yeniden yaşıyormuşsun duygusunu veriyor. Ama onu düşünüyorum yani onu yaşıyorum o an. Sonra mantıklı tarafımdan aa diyorum o mekan yok ki artık. Aa oradaki o arkadaşım da zaten Paris'te oturuyor. Ya öbürü de bilmem nereye taşındı. Öbürü de İtalya'da falan. Yani o özlediğimiz şeye geri dönemiyoruz hiçbir zaman. Onu hatırlıyoruz, onu yine yaşıyoruz o duyguyla. Ama onun bir zamanda yaşanmış bir şey olduğunu kabul ederek yaşıyoruz gibi hissediyorum. O yüzden belki tam özlemiyorum. Çünkü özlediğim şey yok artık orada, onu biliyorum.
Benim de aslında üzüldüğüm nokta bu oluyor. Çünkü Türkiye'ye dönsem bile mesela tatil için şu anda, mesela arkadaşlarımın yarısı orada değil artık. Herkes bambaşka yerlerde ve o zaman gittiğimiz yerler de belki yok.
Yok.
Tabii İstanbul'un sürekli değişimden geçen halde bir şehir olması da, yani İstanbul belki zaten şehir değişecekti ama ayrıca başka şekilde değişti. O gittiğimiz yer belki yok yani ve...
Ben Beyoğlu'nda büyüdüm. İlkokuldan itibaren Cihangir'de yaşıyordum. Yani benim için İstanbul zaten o yüzden hep böyle o şehrin göbeğindeki hayat alanıydı. Ve o değişimleri yavaş yavaş üzülerek yaşadık. Yani Beyoğlu'nun eskisini bilir misiniz dediklerinde ben hani bildiğim bir eskisi var. Yani Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'nin İstiklal Caddesi oldu. Orada trafiğin olduğu zamanı da yaşadım. Sahaflarda geçirdiğimiz zamanları da yaşadık. Sokaklarda müzisyenlerin çaldığı, her tarafın işte barlarla dolu olduğu, onlarda gezdiğimiz vesaire zamanlarını da yaşadık. O yüzden hani o yok. Ama o yok oldu diye İstanbul'a küsecek de değilim. Çünkü başka güzel şeyleri de var hala yaşayabildiğim. O yüzden de konuşmamızın başından beri söylediğim şey hikayesine dönüyor. Yani o benim bir evim. Ama benim başka evlerim de var. Yani ben evi artık şehirlerde, mekanlarda, binalarda bulmuyorum. Öyle hissetmiyorum. Öyle bir duygum yok. Belki hiç yoktu, belki artık yok, bilmiyorum.
İleride peki Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Ya da bu İstanbul mu olur, başka bir yer mi olur Türkiye'de?
Bilmiyorum ki. Buraya da gelmiş gibi hissetmediğim için tam olarak hani oraya da dönmek mi olur onun adı bilmiyorum. Galiba bazen düşünüyorum hani mesela şimdi gitmek istediğim böyle bir Güney Amerika turnesi var. Yani böyle bir vakit doğru olduğuna, vakitten kastım işte burada şimdi hepimizin uğraştığı vize, gün sayımı vesaire gibi dertlerimiz olduğu için işte burada vatandaşlığımı diyelim ki pasaportumu vesaire alırsam, bu daha bir 3 yılı daha var. Bir mesela uzun Güney Amerika'ya gitmek istiyorum. Çünkü yeni şeyler yazabilmek istiyorum. Bir uzak doğuya gidebilmek istiyorum. Yani bu böyle gidip 3-5 gün kalarak olacak şeyler değil. Biraz oraya aitmiş gibi hissetmeye başlaman, anlayabilmeye başlaman gerekiyor bence yazabilmek için her şeyden önce. O yüzden dönmek teriminden emin değilim. Yani orası benim hep evim. Hep oraya dönüyorum ve oradan başka yerlere geri dönüyorum. Dolayısıyla tabii ki oraya döneceğim. Ama orada kalacak mıyım onu bilmiyorum. Hani uzun o kalışım ne kadar olacak, o sorunun cevabı yok bende.
Herkese Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun diye soruyorum. Hiç dönmek fiilini orada sorgulamamıştı.
Yani hayır hani ben öyle düşündüğüm için.
Evet, yok güzel bir bakış açısı. Buraya hiç gelmedim ki dedin ya bir yandan da. O ne demek oluyor?
Yani şunu demek istiyorum. Hani burada yaşıyorum evet şu anda. Ve hani iyi bir Londralı olduğumu düşünüyorum. Yani Londra'nın çok yerini gezdim. Çok yerinde yürüdüm. Birçok işte müzesine gittim. Sokaklarını gezdim. Parklarında dolaştım. Hani Londra'da uzun yıllardır yaşayan arkadaşlarımın birçoğundan daha çok Londralıyım. Hangi otobüs nereye gidiyor falan bunları biliyorum hani. Ama buraya ait miyim? Değilim. Yani kendimi bir Londralı olarak görüyor muyum? Tam görmüyorum. Ya da burada şimdi mesela arada bir böyle şey gibi fikirlerim var. Bristol'a gidip biraz orada mı yaşasam? Çünkü kiminle konuşsam bu aralar Bristol'a taşınıyor. Çünkü bu işte demin anlattığım bu büyük şehir mevzusu biraz insanları boğan bir şeye dönüştü. Çok iyi kariyerlerin, işte çok iyi paralar kazandığın işlerin yoksa yeni bir şeyler yaratmaya çalışıyorsan metropoller çok zor yerler bunun için. Dolayısıyla İngiltere özelinde konuşacak olursak işte Manchester, Bristol bunlar yeni hub'lar olmaya başladı. Ve kiminle konuşsam herkes ya inanılmaz heyecanla anlatıyor bana bu şehirleri. O yüzden bir mesela oraya gidip oralara bakınacağım. Bir süre de orada belki kalırım, bilemiyorum. Yani beni yeniden besleyecek, heyecanlandıracak, ilham verecek. Bir arkadaşım çok güzel bir şey söyledi geçen gün de. Sen hep ilham peşindesin aslında dedi. Hiç öyle düşünmemiştim yani o konunun şeyini. Evet hani biraz böyle Londra'da ilhamımı kaybettim. Yani Londra besliyor insanları ama ben ondan beslenemiyorum tam olarak. O ilhamı kaybettiğim için de böyle yeni bir ilham arayışındayım.
Bristol bu arada şey bir şehir. Ben seni seveceğini düşünüyorum şu açıdan. Ben gittiğimde şöyle düşündüm Bristol'e. Doğu Londra'nın böyle cool ve farklı bir yanı var ya, hafif hipster diyeyim. Ama bir yandan bana şey geliyor bazen Doğu Londra, zorlama. Hani biraz da hipster olsun diye yapılmış gibi. Bristol gerçek cool bir şehir bence. Yani mesela çok daha küçük Londra'ya göre tabii. Üniversite şehri olmasının getirdiği bir canlılık var. Bir yandan da bana o hissi verdi mesela. İnsanlar bana ilk gittiğimde şey sordu, işte Bristol nasıldı, beğendim falan. Gerçekten authentic cool demiştim mesela. Yani çünkü böyle bir zorlama değil. Gerçekten o şehri bir şekilde cool oluvermiş. Kafanda çok büyük bir şey de canlanması.
Hayır hiç canlanmıyor.
Ama böyle o vibe'ı bana bir öyleydi. En azından bir gezmek bile
kesin
bence
gidelim
hoşuna
ya.
Gider. Tamam bunu ayarlayalım.
Kesin bunu ayarlayalım gerçekten. Çünkü hani ben gerçekten bunlar tabii biraz okumalar, biraz da benim fikirlerim. Hayatın biraz artık böyle daha küçük. Yani Türkiye'de de nasıl insanlar Ayvalık'a işte taşınıyor. Orada acayip bir gastro kültür yok. Film festivalleri oluyor. Urla'ya taşınıyor. Bodrum'a bir dönem taşınıldı ama Bodrum bile artık o kadar eskisi kadar şey
şehir
değil falan.
Resmen.
Dolayısıyla bütün dünyanın artık biraz bu işte freelance işler bize ne getirdi? Artık bir ofise gitmek durumunda değilsin. O zaman bir şehirde yaşamak durumunda da değilsin. Yani çeşitli arkadaşlarım var. Mesela Ayvalık'ta yaşıyor. Haftada bir gün İstanbul'a gidiyor. Toplantısını yapıyor. Geri dönüyor. Yani artık böyle bir hayatın mümkün olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla insanlar da aslında o şehirle onları besleyen ilişkisini kaybetmeden daha dünyayla, toprakla, denizle bir arada olabildikleri hayatlar kurabiliyorlar. O yüzden bence şehirden biraz böyle elimizi ayağımızı çekebilecek hale gelmek ve araya mesafe koyabilecek olmak iyi bir şey. Bunu imkanın olması çok iyi bir şey. Öyle hissediyorum ben.
Evet.
Yoksa Londra beni tabii ki besledi. Şu anda bir sürü şey yapmama sebep oldu. Ama şu anda galiba yeniden başka şeyler görmeye hazır bir yerdeyim. Hayat böyle bir şey, sonuçta dönüşüyorsun.
Londra'da peki hala var mı listende bir yerler? Ah şu mahalleye de gitmedim ama keşke gitsem ya da şunu yapmadım ama yapsam. Hiç kaldı mı listende? Ya şu an onu yapmak istemesen de kafanın köşesinde duran listelerin var mı?
Yani Londra'da şöyle şeyler var tabii. Her mahallenin kendi içinde ayrı bir dünyası var. Yani işte Tottenham'da başka bir dünya var. Şimdi Herne'de, Deptford'da falan yepyeni hayatlar kuruluyor. Özellikle Güney Londra acayip bir hub. Buradaki sıkıntı, biraz Londra'dan söylenecek olursak, o mahallelerde yaşayabilmek için, yani oraları daha iyi yaşayabilmek için biraz orada kalman gerekiyor. Yani burada ne oluyor? İşte bir akşamüstü Peckham'a gidiyoruz diyelim ki. Birazcık eğleniyoruz. Gece 12'ye 10 kala Overground'a binmen gerekiyor. Yoksa ya Uber'e 40 pound vereceksin ya da gece Nightbus'a kalacaksın ve o zaten kabus. Dolayısıyla burası bir metropol ama metropollüğü içerisinde biraz sıkışık tabii şehir. Yani ulaşımı zor, pahalı. Dolayısıyla Londra içinden çok, yani Londra'da şöyle bir hayat yaşamayı seviyorum çünkü geldiğimden beri biraz öyle yaptım. İşte biraz ne bileyim Hackney'de bir ay yaşadım. Bir ay Bethnal Green'de yaşadım. Bir ay nerelerde yaşadım şimdi onları da, yani o kadar çok evde yaşadım ki buralarda. Hani o ev değiştirdikçe biraz o mahallelerdeki hayatlara da dahil oluyorsun ve o bana sanki şehrin içinde değil de yeni bir yere gitmişim duygusu veriyor. Ama Londra'dan çok aslında İngiltere'de gezmek istiyorum. Hala doğru düzgün beceremediğim Cornwall tarafına gitmek, St. Ives'a gitmek. Yani bütün o hani Durdledore'a, yani bu güneyden bahsediyorum. İskoçya'ya gitmek, yani ben İngiltere'yi henüz doğru düzgün keşfedemedim. O yüzden evet, yani böyle tabii ki meraklarım var. Doğru yol arkadaşlarını bulursam. Çünkü biraz tek başıma gezmekten de galiba yoruldum. Birlikte bir şeyler yapmak iyi geliyor bana bu aralar. Çünkü işte yazı yazmak, kitap yazmak çok tek başına bir şey. Yani başkalarıyla konuştuğun şeyleri tabii ki kafanda proses ediyorsun ve kullanıyorsun. Ama o eylem tek başına bir eylem. Dolayısıyla bir şey daha yalnız yapmak istemiyorum galiba. Biraz başka insanlardan da ilham alarak yeni şeyler yapabilmek de istiyorum.
Beraber gezeriz.
Gezerim, vallahi gezelim, çok güzel olur.
Cornwall'u merak ediyorum ben de.
Çok güzel olur.
Son olarak, son sorum.
Son soru.
Londra'da en sevdiğin yerler nereler?
Londra'da en sevdiğim yerler. Oo, büyük bir liste. Yani şöyle, Londra'da hani mekan vereceğime şöyle bir şey söyleyebilirim.
Bu en sevdiğin mahalleler, evet, de olabilir.
Yani bir kere ben doğuda yaşıyorum ve doğuyu seviyorum. Yani işte mesela cumartesi günleri Broadway Market'ta gezinmeyi, insanlarla muhabbet etmeyi. Peckham'ı çok seviyorum, güneyde. Orası da çünkü böyle biraz sanat komünitesi gibi bir yer. Brixton'ı seviyorum. Yani biraz böyle yaşayan mahalleleri seviyorum. Ben çok batıcı değilim. Yani işte Chiswick, Fulham, Chelsea vesaire. Çünkü burada böyle bir ikiye ayrılmış bir hayat var gibi biraz. İşte batı Londralılar, doğu Londralılar. Doğu Londralılar şimdi biraz güney Londralı da olabiliyor falan. Ben daha böyle şaşanın, şatafatın daha az olduğu, insanların daha sokakta olduğu, işte parklarda marketlerin kurulduğu, yani onlar batıda da kuruluyor tabii ki ama biraz daha böyle muhabbetin kolay açıldığı yerleri seviyorum sanırım. Ve hani doğuda ve güneyde o daha bana çabuk geliyor. Batıda yaşasam eminim batıda da aynı şeyler açılır ama bu da işte yine kimya meselesi yani. Karmaşayı seviyorum. Yani onun içerisinden besleniyorum. Öbür türlü bana hayat çok monoton geliyor. Yani benzer evlerde, benzer hayatlar yaşanan yerlerde olmak. Ama bu dediğim gibi benim görüşüm, bir gerçeklik olmayabilir. Çünkü ben her gittiğim şehirde mahalleleri gezerken hep şey gibi böyle bakan biriyim. Burada yaşar mıyım? İşte burada olsam burada mı yaşarım? Ve hani böyle üç sokakla ayrılan mahallelerde de bu tarafında yaşarım, o tarafında yaşamam da. İşte Notting Hill'de mesela Portobello Road'un aşağısında işte köprüden geçince başka bir alan vardır ya. Ha, buralarda yaşayabilirim diye gezdim tabii ki. Bu çok içsel bir şey. Yani eğer evle ilişkin yeni gelişmekte olan bir yerde işte dört duvar alayım, gerekirse bunu sonra kiraya veririm, para kazanırım değilse, yani yaşamak için bir yer bakıyorsan, çok duygusal bir yerden ilişki kuruyorum ben. Yani gidip biraz takılıp işte bakınıyorum, içime siniyorsa evet burası diyorum.
Ne rahat hissettirirse onu yapıyorsun,
evet,
aslında. Evet.
Evet. İçgüdüsel biriyim. Zaten hayatla öyle biriyim yani.
Son olarak demiştim ama son bir şey, evet, daha soracağım. En başta bahsettik ya biraz, hani ister istemez İngilizleri de böyle analiz ediyoruz ya da buradaki kültürü diye. Böyle sevdiğin yanları ya da yadırgadığın yanları neler?
İngilizdir. Yine yani genelleme yapıyoruz. Evet. Yani şöyle, İngilizlerin şimdi bir kere çok ayrı iki kültürüz. Yani biz çok bütünleştirici bir kültür Türkiye. Yani bütün şeylerinden, politik durumlarından şey konuşuyorum. Yani biz bir işte masa kurulduğunda herkes o masaya gelsin, isteriz oturturuz, çağırırız, işte sorarız, sabahlara kadar o yemekler yenilir vesaire. O anlamda bütünleştirici bir kültür. İngilizler çok tekilciler. Bunların her ikisinin de iyi ve kötü yanları var. Yani o kadar bütünleştirici olmak biraz senin hayatına bazen müdahaleye sebep oluyor. Sen eğer sınırlarını koyamıyorsan. Biraz daha tekil olmak iyi olabilir. O kadar tekil olunca bu sefer herkes tek başına yaşamaya odaklanmış oluyor. Ve hani birlikte bir şey yapmak için işte 3 hafta öncesinden programlar yapılıyor ki hiç... Yani Türklere zaten uygun değil, bana hiç uygun değil. Hani 3 hafta önceden program yapmak. Ben o gün gelmeye başladığında böyle şey oluyorum falan. Vaz mı geçsek, yapılacak mı bu hala? Çünkü böyle hani çok uzun zaman önceden gelmiş bir program vesaire. Çok o anlamda böyle planlı bir kültür. Duygularını göstermek konusunda farklıyız, bayağı farklıyız. Yani biz her şeyimiz, biz böyle çok büyük hareketlerle işte sesimiz yüksek vesaire konuşuruz. Heyecanlarımızı da, kızgınlıklarımızı da hemen gösteririz. İngilizler o konuda tam tersi, anlayamıyorsun yani.
Daha politik.
Hani çok politik. Hani beni mesela işte biriyle konuşuyorsun, diyelim ki biriyle flört edeceksin. Yani beni beğendiği için mi konuşuyor, kibarlıktan mı konuşuyor falan, onları bir türlü anlayamıyorsun. Ama bütün bunların içerisinde şöyle bir genel yargı söyleyeceğim. 6'da pub'da içmeye başlıyorlar ve 9'da sarhoş genelde İngilizler, çünkü yemek yenmiyor vesaire. Ve bütün o kibar, bütün o hani günlük hayatta gördüğümüz hani son derece proper, hani İngiliz tabiriyle insanların birden içlerinden çıkan bir böyle beast. Ya senin de muhtemelen kesin karşına, evet, gelmiştir, görüyoruz. Evet. O zaman şunu düşünmüyor değilim yani, bir bastırılmışlık olan bir kültür olması lazım böyle olması için. Yoksa hani hepimiz içiyoruz, biz de rakı içiyoruz yani, dünyanın en bilmeyeni, evet, knockout eden içkilerinden biri. Eğer kültürel olarak böyle bir şey gözlemliyorsan burada bir sıkıntı var. Yani içkiyle gelen bir açılma, bir bütün o kibarlığın tam tersi olan kabalık. İşte sana sıralarını veren insanlar seni böyle iterek önüne geçiyorlar falan. Böyle bir gözlemim var. Bu hani ben bir sosyolog değilim. Yani böyle derinlemesine bunun sebeplerini anlatarak hata edebilirim. Ama kendimce fikirlerim var. Ama bu bir gözlem. Yani sen de herhalde başını salladığın için senin de düşündüğün ya da yaşadığın bir şeydi.
Ben hani böyle içmeye, bu kadar zaten alkol etrafında dönen bir sosyalleşme olmasına ilk geldiğimde şaşırmıştım. Hani 6'da gidiyorsun pub'a, bir de biz çok alışmışız ya hani ne bileyim iş çıkışı yemek yersin. Evet. Sosyalleşme daha yemek etrafında dönüyor. Hani hafta sonu için de geçerli. Burada doğrudan pub'a gidiyorsun. İşte saat 9'da dediğin gibi herkes sarhoş. 11'de mesela burada çoğu bar kapatıyor ya da en geç 1'de. Ve ben çok şaşırmıştım buna. Çünkü millet sarhoş. Ama bunun böyle bastırılmışlılık vesaire boyutunu hiç düşünmemiştim. Ki düşünüyorum, evet, biraz daha yersiz espriler. Ondan sonra zaman zaman kabalık olabiliyor. Daha saldırganlaşabiliyorlar böyle.
Evet, bir şiddet çıkıyor yani. O şiddetin sebebi hani 3 bira içtim, sarhoş oldum, ondan basitliğinde olamayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunu tabii ki antropologlar, sosyologlar bu konularda bir sürü araştırma hani yapılıyor, okuyoruz kimisini. Ben değilim bunu söyleyecek insan ama madem hani sordun şey evet, olarak.
Naçizane senin yorumun nedir?
Ben işte bir tür bastırılmış bir. Mesela geçen bir film izliyordum. Orada böyle kilisede hani Amerikanlarda işte şimdi gelinle damat öpüşebilirsiniz diyor ya. Mesela İngilizlerde öpüşme şeyi yok.
Aa, bunu bilmiyordum.
Hayat içerisinde o kadar zaten görmüyorsun öpüşen hani İngilizler vesaire, el ele tutuşan, yolda yürüyen. Genelde gördüklerinin çoğu ya Fransız oluyor. Yani ben hani böyle şeylere böyle bakınmaya başladığımda, dediğim gibi bunların hiçbiri bir teori değil. Pratik hayatta gördüğüm, ilgimi çeken, merak ettiğim ve kafamın bir kenarında olduğu için düşündüğüm şeyler. Yani o anlamda böyle daha içlerine kapalı bir toplumlar bizim aksimize.
Bize göre çok farklar ve bence Avrupalıların, ya buradan bayağı uzun konuşma konusu çıkar. Avrupalıların geri kalanına göre de biraz daha farklar gibi geliyor. Mesela Fransızlara göre. Bilmiyorum, belki monarşi olmasının bir şeyi mi? Hani burada sanayi devrimi çıkmış. Hani böyle bir tık o işçi olma halini falan böyle bir...
Bence bilen biriyle bu konuyu, evet, bir antropolog, bir sosyolog biriyle daha kapsamlı konuşulabilir.
Gerçekten.
Çünkü ben hani biz gözlemciyiz yani. Ben yazarken hani şimdi mesela bu konuyu gözlüyorum, sonra bir şeyler okuyorum. Okuduklarımdan kendimce yeni yorumlar, yeni hikayeler. Mesela bu yeni kitapta bu tür şeyler var. Ama bunların hiçbiri dediğim gibi akademik yazılar değil. Yani akademik yazıları okuyorum. O yazılardan düşündüğüm şeyleri ben kendi yorumumla bir hikaye gibi yazıyorum. Dolayısıyla hani ben hiçbir zaman şey diye konuşmam. İngilizler şu sebeplerle şöyledir ya da Türkler bu sebeplerle böyledir yani.
Bir de kişiden kişiye de değişebiliyor. Mesela benim bir tane İngiliz bir arkadaşım var. Dünyanın en sıcakkanlı insanı ve tırnak içinde klasik İngiliz tarzında değil. Ama çok fazla klasik İngiliz diye kategorilendireceğin insanla da mesela iş nedeniyle muhatap oldum. İnsandan insana da değişiyor tabii.
Tabii ki.
Evet, biz de hani evet sosyolog değiliz ama...
Asla insanların tek tek özelinde bir yargı değil bu. Yani burada 3 yıldır yaşarken dikkatimi çeken şeyler diyeyim.
Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben Hazal'ın sohbetinden çok keyif aldım.
Ben teşekkür
Siz de
ederim.
Keyif almışsınızdır diye umuyorum. Çok teşekkür ederim katıldığın için.
Ben çok teşekkür ederim beni çağırdığın için.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.